Ayrım 2. Alparslan ve Zamanı. Sayfa 28. Nihayet hazırlanan hilatlar Selçuklu valisinin talebi üzerine bütün halifelik devlet erkanının bulunduğu bir toplantıda halife namına vezir, dünyevi işlerin adudu devle Alparslan'a tevhiz edildiğini resmen bildirdi ve bu hususu ihtiva eden bir menşuru bir heyetle sultana gönderdi. Ayrıca hılatler ve ahitname adet olduğu üzere sultanın elçisine teslim edildi. Aynı kadı Torul Bey'in ölümü üzerine halife tarafından Bağdat'a davet edilen bütün Arap meliklerine de mektuplar göndererek yeni sultan adına hutbe okutmalarını talep etti. Hepsi de bu talebi kabul ederek Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu Torul Bey zamanında olduğu gibi metbu olarak tanıdılar. Bunu Irak'a yeniden tanzim ve teşkil faaliyeti takip etti. Alparslan gerekli tayinleri yaptı. Bu hususta devlet teşkilatı bahsinde gerekli bilgi verilecektir. Böylece imparatorluğun başına geçmek isteyenler bertaraf edilerek, bütün formaliteler tamamlanarak tahta rakipsiz oturan Alparslan fetihlere girişti. Buraya kadar verdiğimiz bilgiden çıkan sonuçları sıralayalım. 1. Torul Bey'in ölümünden sonra ortaya çıkan meseleler Selçuklu Devleti'nin henüz temeline oturmadığını, kuruluş ve gelişme halinde olduğunu göstermektedir. 2. Alparslan'ı tahta geçişi esnasında başlıca iki mesele meşgul etmiştir. Bunlardan birisi halifelik meselesi, öteki de taht mücadeleleridir. 3. Selçuklu hakimiyetine karşı ilk hareket Torul Bey zamanında varılan anlaşmayı tek taraflı olarak kaldırıp Irak'ı kendi hakimiyeti altına almaya çalışan halifelikten gelmiştir. Bu maksatla yardımına çağırdığı Arap meliklerin tahakkümlerinin Selçuklu hakimiyetinden daha ağır olduğunu gören halife ister istemez emellerinden vazgeçmiş, Alparslan'ın adına hutbe okutulması, para bastırılması hakkındaki tekliflerini itiraz etmeden derhal kabul etmiştir. Böylece onu Selçuklu devleti halifelik anlaşmasını Torul Bey'in hayatıyla kaim telakki ettiği anlaşılmaktadır. 4. Alparslan'ı tahta geçtikten sonra aldığı tedbirler sayesinde halifelik, Torul Bey zamanında yapılan bu anlaşmayı tekrar kabul etmiştir. 5. Alparslan küçük kardeşi Süleyman'a karşı imparatorluk tahtını kan dökülmeden elde etmişse de amcası oğlu Kutalmış'a karşı yaptığı mücadele çetin olmuştur. 6. Gerçek tahta geçişi esnasında gerekse hakimiyetini bütün Selçuklu imparatoruna kabul ettirmesi esnasında Alparslan'ın meseleleri bağladığı müşahede edilmektedir. 7. Alparslan'ın tahta çıkmasıyla Selçuklu Devleti ikili vasfını kaybetmiş ve tam manasıyla bir imparatorluk halini almıştır. 3. Alparslan'ın siyasi ve askeri faaliyetleri. Görüldüğü üzere Selçuklu Devleti'nin doğusu daha Çağrı Bey ile Alparslan tarafından emniyet altına alındığından devletin başında bulunan Torul Bey, batıda fetihlerine serbestçe devam etmek imkanını bulmuştu. Alparslan'ın onun yerine yukarıda açıklandığı şekilde Selçuklu tahtına çıkışıyla 1063 Doğu ve Batı tek hükümdarın hakimiyeti altında birleşti. Devletin birliği böylece kurulunca Doğu ve Batı siyasetini aynı hükümdarın yürütmesi gerekiyordu. A. Alparslan'ın Batı siyaseti. Büyük Selçuklu İmparatorluğu İran'da daha önce kurulmuş devletler gibi doğuda savunma, batıda hücum siyaseti takip ediyordu. Bu itibarla devletin yönü batıya doğru olup kuruluşundan beri bu yönde genişlemeye çalışıyordu. Bu sözlerimizde Alparslan'ın esas itibarıyla amcası Torul Bey'in takip ettiği batı siyasetine devam ettiğini söylemek istiyoruz. Aradaki fark şudur. Başlangıçta Mısır'daki Şii Fatimiler Devleti, Selçuklu İmparatorluğu'nun batı siyasetinde ön planı işgal ederken, sonradan yavaş yavaş Bizans İmparatorluğu ön planı almıştır. Diğer bir fark da Alparslan'ın batı siyasetinde kesin sonuçlara ulaşmasıdır. O halde Torul Bey'in sonuç alamadığı seferleri, Alparslan'ın ilk seferleri olan Ermenistan seferi için de doğrudur. İşte tahta geçmesiyle ilgili muameleler yukarıda açıklandığı şekilde tamamlanma halindeyken, Alparslan batı genel istikametinde sefere çıkmış bulunuyor. Bu maksatla payitahtı Rey şehrinden hareket eden 22 Şubat 1064 Alparslan, Urmiye'nin kuzeyinde Meren'de geldiği zaman Rum'da sık sık gaza yapmış olan Türkmen beylerinden Tuğtekin kalabalık aşiretiyle sultana katıldı. Bu ülkeyi iyi bilen Tuğtekin, sultanı fetihlere teşvik ediyor, gaza sahalarına giden doğru yolları göstermeyi üzerine alıyordu. Aras Nehri'nin Nahçıvan civarında gemilerden yapılmış bir köprüden geçen Alparslan, burasını üs yaparak ordusunun toplanmasını bekledi. Ordunun sultanın başında bulunan kısmı Gürcistan'a sefer ederken, oğlu Melikşah ile Vezir Nizamül Mülk'ün kumandasında bulunan esas ordu Bizans hudut kalelerine doğru yola çıktı. Esas hedefi Rum gazası olan Alparslan'ı devletin yanına ve arkasına emniyet almak maksadıyla önce Gürcistan üzerine sefer yapmaya teşvik eden de adı geçen Tuğtekin oldu. Zira bir Türkmen beyi Gürcü beldelerini küfür, isyan ve azgınlığın kaplamış olduğunu sultana bildirdi. Bunun üzerine buraları itaate almadan Rum gazasına çıkmasının tehlikeli olacağını anlayan sultan Gürcistan'a sefer kararını aldı ve ordusunun bir kısmının başında kuzeye doğru yola koyuldu. Rum gazası hakkında en ayrıntılı bilgi veren Arap kaynaklarının Alparslan'ın başında bulunduğu bu sefer üzerinde hiç durmamaları şüphesiz sadece bu hususta bilgi elde edememeleriyle izah edilemez. Olsa olsa bunun ikinci derecede önem taşıyan bir sefer sayılığına delil olarak alınabilir. Alparslan önce Ermenilerin Kangarni dedikleri Kangarni eyaleti üzerine yürüdü. Buradan yine kuzeye doğru yürüyüşüne devam ederek Kür Nehri'nin yay şeklinde çevirdiği dağlık saha olan Tiryalet'e geçti. Burasını tahrip etti. Öncüleri batıya doğru yönelerek Kür Nehri'nin kollarından biri üzerinde Cek Nehri üzerinde bulunan Kivelis Küre kadar yayıldılar. Alparslan bundan sonra Şavşeti, Klarjet'i geçti. Ve böylece Ermenistan'ın kuzeyinde kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru geniş bir yarım daire çizdi ve nihayet güneye doğru ilerleyerek Oltun aşağı yukarı 40 kilometre kuzeydoğusunda ve şimdiki Panaskert çayı üzerinde bulunan Tay'ın kuzeydoğusundaki Panaskert'e kadar ilerledi. Böylece Kars ve Ani daha doğuda kalmış bulunuyordu. Alparslan Panaskert'ten tekrar kuzeye Tiryalet'e döndü. Öncüleri Gürcistan kralı 4. Bagrat'ı az kalsın yakalayacaklardı. Kral daha kuzeye doğru kaçmak suretiyle zor kurtuldu. Onu takip etmekten vazgeçen Selçuklu ordusu Çıldır Gölü kuzeyinde ve Kür Nehri üzerinde bugünkü Ardahan'ın kuzeydoğusunda bulunan meşhur Ahal Kala'yı hücumla aldı. Teslim olmayı reddeden kale garnizonu çarpışarak öldüler. Alparslan diğer taraftan Ermeni kralı David oğlu Kiurike'nin kızı ile evlenmeye talip oldu. Alparslan'dan korkan kral razı oldu. Buna mukabil Alparslan da onunla ebedi sulh ve dostluk kurdu. Hediyelere ve şereflere gark ettiği kralın payitahtı Lori'ye dönmesine müsaade etti. Ahal Kelek'i alan Alparslan buradan Gürcistan kralı 4. Bagra'ya elçiler gönderdi ve barış yaptı. Sayısız ordusunun ovaları kapladığından bahsedilen Sultan Alparslan böylece iki devleti vasal hale getirdikten başka erkek ve kız olarak birçok esir elde etti ve İran'a gönderdi. Ayrıca altın, gümüş, mücevher ve inciden mürekkep büyük bir ganimet sahibi oldu. Bu sırada Melikşah emrindeki asıl ordu ile Aras Nehri boyunca ilerleyerek bugünkü Türkiye sınırlarını aştı. O önce müstahkem bir kaleyi muhtemel olarak Burakan Amberd'i kuşattı. Kaleyi Rum okçuları müdafaa ediyorlardı. Yapılan savaşta Selçuklu askerlerinden birçoğunu öldürdüklerinden söz edildiğine göre savaşın çetin olduğu anlaşılıyor. Nizamül Mülk ile Horasanamidi Muhammed B. Mansur atlarından inerek savaştılar. Bu sırada genç şehzade Melikşah attı bir okla kale kumandanını boynundan vurdu. Kuşatılanlar kendilerini taşla müdafaa ediyorlardı. Nihayet mukavemetleri kırılan düşman askerleri kaleyi bırakarak dağlara doğru kaçtılar. Türk askerleri hepsini kılıçtan geçirdiler. Bunu Sürmeli'nin fethi takip etti. Bu kalenin içinde akarsular ve bostanlar vardı. Türkler halkını kaleden çıkardılar. Melikşah bu kalenin civarında bulunan ve muhtemel olarak Hagios Georgios'u da zapt etti. Melikşah burasının tahribini emrettiyse de Vezir Nizamülmülk çok müstahkem olan burasının Müslümanların ucu olduğunu söyleyerek mani oldu. Vezir Müslümanlar için iyi bir üs olan bu kaleye bir takım bahadırları idareci ve muhafız olarak yerleştirdi. Bunlar için lüzumlu yiyecek, para ve silahları buraya depo etti. Bütün bu kaleler Nahçıvan Emir Ebul Esvar'a teslim edildi. Bundan sonra Selçuklu ordusu İslam kaynaklarında Meryem Nişin adıyla geçen muhtemel olarak Şirek'teki Marmareşin'i kuşattı. Burası büyük taşlardan yapılmış ve araları demir ve kurşunla pekiştirilmiş sağlam surlara sahipti. Yanından büyük bir nehir geçiyordu. Nizamül Mülk'ün burasının fethi için gemiler ve kayıklar yaptırmıştı. Birçok rahip ve keşişlerin bulunduğu, kutsal sayıldığı için herkes tarafından ziyaret edilen bu şehrin zaptı çok zor oldu. Ordu gece ve gündüz nöbetleşe savaşıyordu. Düşmanda bezginlik belirtileri başladı. Türk ordusu surlara yaklaşarak merdivenler kurdu ve surların üstüne çıktı. Bir kaynağa göre Melikşah surun şerefesine bir ip bağlayarak duvara tırmanırken suya düştüyse de ölmedi. Gulamlar daha önce nacaklarla surları delmek istemişler, taşların sağlamlığından başaramamışlardı. Atların üzerlerinde geçirdikleri bir gece zelzele oldu. Kalenin doğu tarafı yıkıldı. Başka bir kaynağa göre Türkleri surların üzerinde gören düşmanlar şehri teslime mecbur olmuşlardır. Güneş doğarken Melikşah ile vezir şehre girdiler. Kiliseler yakıldı, şehir yıkıldı, halkının çoğu öldürüldü. Ancak İslam kabul edenler kendilerini ölümden kurtardılar. Alparslan oğlunu ve veziri Nizamül Mülk'ü huzuruna çağırdı. Melikşah yolda birçok kaleler fethederek Hristiyanlardan birçok esirler alarak babasının yanına vardı. Alparslan oğlunun yaptığı fetihleri duyunca çok sevindi. Böylece tekrar birleşen Selçuklu ordusu Arap kaynaklarının Sepit Şehir, Beyaz Şehir, Kartlı ile Kars arasındaki hudutta bugünkü Kars'ın bulunduğu yerde ve Marmaraşin Manastırı'nın 5 kilometre kuzeybatısında olarak zikrettikleri şehri kuşattı. Haziran-Temmuz 1064. İki taraf arasında şiddetli savaş oldu ve birçok Türk askeri şehit düştü. Nihayet zapt edilen bu şehirden sonra Alparslan, Borçala, Debeda nehrinin sol sahilindeki Allahverdi, Lal şehrine yürüdü. Diğer fethedilen kaleler gibi hükümdarı Gürcü olan şehir surunun yüksekliği 100 zira eni bundan da fazlaydı. Surları doğudan ve batıdan yüksek dağların üstüne inşa edilmişti. Her dağın üstünde kaleler bulunuyordu. Diğer iki taraftan ise geniş bir nehirle çevriliydi. Nehir üzerinde bir köprü vardı. Surlarını gören Türkler şehrin fethedilmesinin imkansız olduğunu anladılar. Düşman köprüyü kaldırınca şehrin bu taraftan fethedilmesi ümidi kalmadı. Şehrin kapısı önünde çadırını kuran ve fethini nasip etmesi için Tanrı'ya yalvaran ve namaz kılan Alparslan'ın azmi sarsılmadı. Sultanın emriyle askerler nehrin üzerine geniş bir köprü kurdular. Çetin bir savaş başladı. Bu sırada şehirden aman isteyen iki kişi çıktı. Sultandan kendileriyle birlikte özü sözü doğru bir emirin başkanlığında bir heyet göndermesini rica ettiler. Sultanın gönderdiği kimseler Emir İbn Mücahit ve Ebu Şems'e kalenin surlarını geçince Gürcüler bunları kuşattılar. Düşmanla su arasında kalan bu Türkler kılıçtan geçirildiler. Hadim-i Savap sultanın huzuruna gelerek durumu anlatmak istedi. Sultan namazını bitirdikten sonra çadırından çıktı, atına bindi, düşmanın üzerine yürüdü. Şiddetli mukavemete rağmen kanlı bir savaştan sonra ordusuyla şehre girdi. Şehrin burçlarından birine sığınarak kendisine karşı savaşa devam edenlerin bulunduğunu gören sultan, bu burcun etrafında odun toplanmasını emretti. Ateşli odunların yüzünden burç içinde bulunanlarla birlikte yandı. Sultan saltanat çadırına sevinçli olarak döndü. Türk ordusunun eline hesapsız ganimet geçti. Geceliğin çıkan rüzgar bütün şehrin yanmasına sebep oldu. Haziran-Temmuz 1064. Bu şehir civarında müstahkem bir kaleyi daha fetheden sultana, seferler dolayısıyla araları yeniden bozulduğu anlaşılan adı geçen Kiurke, Gürgen birçok hediyelerle birlikte elçiler göndererek yeniden barış isteğinde bulundu. Gürcü Meliki'nin elçilerine Aybek el Has ve Emir Temir el Hacip adlı iki kumandanını katan sultan, Gürcü Meliki'ne gönderdiği mektupta barış için ya Müslümanlığı ya da cizyeyi kabul etmekten başka çare olmadığını bildirdi. Melik cizyeyi kabul ederek Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na tabi olmayanı tercih eyledi. Alparslan buradan bütün kuvvetleriyle bugünkü Türkiye hudutlarını geçerek o zaman Bizansların elinde bulunan Ani ve Kars bölgesine girdi. Önce bu bölgenin yakınında Çıldır Gölü'nün kuzeyinde Karsça üzerindeki iki kalenin halkı çıkarak İslamlığı kabul ettiklerini bildirdiler. Buna çok memnun olan sultan, onların İslami usule göre temizlenmelerini emrettikten sonra kiliseyi yıktırarak yerlerinde mescitler inşa ettirdi. Sultan Ani'yi kuşatmaya başladığı sırada veziri Nizamülmülk Bağdat'a zamanın adeti gereğince bir fetihname göndererek Sultan Alparslan'ın şimdiye kadar yaptığı fetihleri bildirdi. Bu fetihnamede Sultan'ın Hazar ülkeleri içine kadar ilerlediğinden, o zamana kadar erişilmesi mümkün olmayan yerlere ulaştığından, büyük beldeler fethettiğinden bahsediliyor. Bu esnada aşağı yukarı 30 bin kişi öldürüldüğü, 500 bin kişinin esir edilerek köle haline getirildi ve sayısız ganimet elde edildiği bildiriliyor. Muzaffer olarak dönen sultanın Rum ülkelerinin ilki olan Ani'ye inerek burasını kuşatmaya başladı. Tanrı'nın yardımı ile fethinin gecikmeyeceği ilave ediliyordu. Görülüyor ki bu fetihname ile şimdiye kadar yapılan fetihlerin adeta bir bilançosu verilmiş oluyordu. Ani'nin görünüşü bile korkunçtu. Surları yüksek dağlardan meydana geliyordu. Her dağın tepesinde bir kale vardı. Şehrin üç tarafını nehir, arpa çay çeviriyor. Dördüncü tarafında ise nehirden alınan su ile dolu bir hendek bulunuyordu. Şehre hendeğin üzerindeki bir köprüden giriliyordu. Böylece burası Bizans İmparatorluğu'nun en sağlam bir hudut şehriydi. Bütün hazineler bu kalelerde saklanıyordu. Bu sebeple bu zamana kadar hiçbir hükümdar burasını fethe girişmemişti. Nitekim bir kaynağa göre düşman askeri görmemiş olan şehir halkı Selçuklu Sultanlığı ve askerlerini tüccar sanmışlardı. Bu ifadeyi doğru olarak kabul etmek mümkün görünmüyor. Zira diğer bir kaynak bir müşahidin sözlerine dayanarak şehirde 700 bin ev, 1000 kilise ve manastır bulunduğunu, içinde müdafiler için savaşacak yer kalmadığını bildirmektedir ki bundan civar halkın Türk korkusu ile şehre sığındıkları sonucu çıkarılabilir. Nitekim şehrin binlerce gayri muharip kadın, erkek, ihtiyar ve çocuklarla dolu olması Türklerin dikkatini çekmiş, Ermenistan halkının büyük bir kısmının şehir duvarları içinde toplanmış olduğunu sanmışlardı. Sultan çadırını bu şehrin ekili tarlalarında kurdu. Bunun üzerine şehirden tarlaların ve su kanallarının muhafazasına memur atlılar çıkarak sultanın askerlerini ekili tarlalardan çıkarmak istediler. Sultanın gullamlarından bir grup onların üzerlerine yürüdü. Rumların tacip ederek galiba savaş vermeye bile cesaret edemeden yine şehre kaçtıklarından bahsediliyorsa da şiddetli savaşların böylece başladı ve devam ettiği anlaşılıyor. Nitekim bu savaşlar sonunda Rum askerleri püskürtülmüş ve şehre kapanmaya mecbur edilmiştir. Bununla beraber savaş ve kuşatma uzun sürmüştür. Şehrin bir tarafında hem bir ok menzili kadar uzakta alçak bir kısım vardı. Sultan bunun karşısında ağaçtan bir burç yaptırdı. Buraya bir mancınık ve okçular yerleştirdi. Burasını mancınıkla yıkarak buradan şehre günlerce hücum ettiler. Bunda galiba lağımcıların da rolü oldu. Buna rağmen Türkler içeri giremediler ve mecburen hücumlarını gevşettiler. Hatta sultan kuşatmayı kaldırarak İran'a dönmeye hazırlanıyordu. İşte bu sırada Bizans hizmetinde bulunan Gürcü vali, Simbat oğlu Bagrat ve Bakuran oğlu Grigor iç kaleye çekilip kapanma kararı aldılar. Sorumlu kumandanların onları bırakarak kendilerini emniyete aldıklarını gören şehir halkının manevi kuvveti kırıldı ve her bir tarafa kaçmaya başladı. Kaçanlar yüzünden şehir toz içinde kaldı. Bu manzarayı gören Türk askerleri derhal sultanın yanına koşup durumu ona anlattılar. Sultan önce inanmak istemedi. Surların garnizon tarafından terk edilmiş olduğunu gören Türk ordusu itişe kakışa şehre girdiler. Şehirden aldıkları bir çocuğu şehri aldıklarına dair delil olarak sultana gösterdiler. Hayret içinde kalan sultan, "Onların Allah'ı zaptedilmez şehirlerini bugün elime teslim etti." diye bağırdı ve esas ordusu ile birlikte geri dönüp Ani şehrine girdi. Her Türk askerinin ikisi iki elinde, biri de dişlerinin arasında olmak üzere üç keskin bıçağı vardı. Ordunun Ani'yi korkunç bir katliama ve yağmaya uğrattığında bütün kaynaklar müttefiktir. Askerler şehri yakmışlar, tahrip etmişler, halkını öldürmüşler, yağma etmişler, kılıçtan kurtulan asil ve güzel kadınları esir almışlar ve İran'a götürmüşlerdir. Yollar ölülerle tıkanmıştır. Öyle ki yolda ölülere basmadan yürümek imkansız olmuştur. Bunu bu sırada şehirde bulunan bir müşahit de anlatmaktadır. En meşhur Ermeniler ve asilzadeler zincirlere bağlı oldukları halde sultanın önüne getirildiler. İç kalenin fethine gelince buraya çekilen adı geçen iki kumandan yolları odun vesaireyle kapattı. Sultan nefçilere bunların yakılmasını emretti. Nihayet Alparslan'ın azmi ve şiddeti karşısında teslim olmayı, vergi, cizye vermeyi kabul ettiler. Sultan Alparslan, Horasan Amidi Muhammed B. Mansur ile Hadim Şems'i onlardan vergi tahsiline memur etti. Vergi vermek onlara ağır geldi. Sulh olduklarına pişman oldular ve yeniden savaşa başladılar. Kuşatmanın en şiddetli safhası bu oldu. Başta sultan olmak üzere Selçuklu askerleri harbin bütün sıkıntılarına tahammül ediyorlar, yiyip içmeyi ve uyumayı düşünmeden savaşa devam ediyorlardı. Bu arada her iki tarafın da birçok harp hilelerine başvurduğu görülüyor. Mesela sultan saman ve toprak dolu çuvalları üst üste yığdırarak bunların üzerinden kaleye sapan ve neft attırmıştır. Buna mukabil Rumlar da memleketlerin en güzel kızlarını ve oğlanlarını seçip bunları esir almakla meşgul etmek için sultanın karargahının önüne dizdiler. Sultan bunların hepsini yakalatıp hapsettirdi. Fakat düşmanın umduğu olmadı. Selçuklu sultanı ahşap bir köşk yaptırarak üstünü sirkeye batırılmış keçiden bir gölgelikle örttürdü. Türk askerleri buradan savaşa başladılar ve Rumların duvarlara ve burçlara tırmanmalarına mani oldular. Nihayet surları yıkmaya muvaffak olan Türk askerleri kaleye girdiler. İçindekileri atlarının ayakları altında çiğnettiler. Sultan Ani'yi fethettikten sonra tanzim, teşkil ve tamir faaliyetlerine girişti. Şehre mahiyetinde askerlerle birlikte bir emiri muhafız olarak tayin etti ve şehirde bir mescit inşa ettirdi. Sonra da İsfahan'a döndü. Bizans İmparatorluğu'nun doğuda en müstahkem şehri ve kalesi olan Ani'nin Alparslan tarafından fethedilmesi Hristiyanlar arasında ne kadar üzüntü yaratmışsa İslam dünyasında da o kadar sevinç yaratmıştır. Sultan Alparslan'ın gönderdiği fetihname Bağdat'a gelişi Eylül-Ekim 1064'ün Bağdat'ta halifelik sarayında okunması ve bizzat halife tarafından bu Selçuklu sultanına onu öven bir mektup gönderilmesi halifeliğin de bu fethin önemini kavradığını gösterir. Sultan bu başarısından sonra Vanant, Kars bölgesi kralı Gagik Abbas huzuruna gelerek itaatini arz etmesini istedi. Ani'nin akıbetini gören kral, sultanın çağrısına uymadığı takdirde başına gelecekleri kavrayacak kadar zekiydi. O bir hile düşündü. Siyahlar giyindi, sultanın elçisi onu siyah elbise giymiş olarak görünce sebebini sordu. Gagik, Alparslan'ın amcası ve benim dostum olan Sultan Tuğrul Bey öldüğü gün ben siyah elbiseleri giymiştim dedi. Böylece o Tuğrul Bey'in ölümünden beri matem tuttuğunu Alparslan'a göstermek istiyordu. Bu cevaba hayret eden elçi işittiklerini sultana anlattı. Alparslan Gagik'in davranışından pek memnun oldu. Ordularının başına geçerek Kars'a onu ziyarete gitti. Krala dostluk gösterdi ve onunla barış yaptı. Ona hükümdarlara mahsus hilat giydirdi. Bu suretle Gagik Selçuklu İmparatorluğu'nun vasalı olarak tahtını muhafaza etmişse de Alparslan İran'a dönünce Kars şehrini ve Vanant eyaletini daha önce Vaspurakan ve Ani krallarının yaptıkları gibi Kapadokya'da bazı şehirler Zamant'ı, Larisa, Komana karşılığında Bizans İmparatoru Konstantin Dukas'a teslim etti. Alparslan'ın 2. Gürcistan seferi 1067, kuzeyden gelen ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kendi nüfus ve hatta hakimiyet sahası saydığı bölgeleri tehdit eden Alan istilası Ekim 1065 üzerine olmuştur. Müslüman Şeddat oğulları devleti hükümdarı Ebul Esvar'ın payitahtı Gence'ye dönerek kışın yaklaşması üzerine kıtalarını yerlerine göndermesini fırsat bilen Alanlar kapısını geçerek Şekki, Kakheytiya'yı ve Hazar ülkesine girdiler. Kafirlerle Yani Abbas kralı Bagrat ile birleşerek Şeddat oğulları ülkesi Erran'ı istila ettiler. Bir engelle karşılaşmadan her tarafı yağma ve katliama uğrattılar. Gence kapısına kadar ilerlediler. Köylerde kimi buldularsa öldürdüler. Gence'de bulunan Ebül Esvar ve Ümerası buradan dışarı çıkmaya cesaret edemiyorlardı. İstilacılar yine Müslüman beldesi olan Berde'ye kadar ilerlediler. Çevresini yağmaladılar. Kapısında 3 gün ikamet ettiler. Büyük ganimetler aldılar. Alparslan Erran'a geldiği zaman Kasım 1067, Ebül Esvar ölmüş ve yerine oğlu Fazıl yani Fazlun yeni geçmiş bulunuyordu. Fazıl Selçuklu Sultanını karşıladı ve hazinelerin anahtarlarını sahip olduğu Erzak'a ona teslim etti. Sultan vasallığını kabul etmesine mukabil onu hilatledi ve payitahtına geri gönderdi. Şirvan hükümdarı Fehri Burz B. Salar da hediyelerle geldi ve sultana itaatini arz etti. Alparslan derhal Şekki ve Hazarlar ülkesine akınlara başladı. Sonra Gürcü, Abbas memleketlerine yürüdü. Öncü kuvvetleri kumandanı Saf Tekini'ydi. Şekki bölgesinin hükümdarı Ahastan adında birisidir. Şekki'nin etrafı Gürcü yağmacıların gizlendikleri meşe ormanları ile kaplıdır. Sultan neftçilere bu ormanı yakmalarını emretti. Yakılan ormanın ortasında demir levhalar ve bakır çivilerle perketilmiş taştan 2 kale gördü. Fakat bu kalelerin bulunduğu yere gitmek mümkün olmadı. Sultan bu duruma çok üzüldü. Bu 2 kalenin sahibiyle Şekki Melike arasında öteden beri düşmanlık vardı. Bu 2 kalenin sahibi inerek Müslüman oldu ve kaleleri sultana teslim etti. Sultan buralarda bulunan kaleleri birer birer fetih ve yağma ederek sonsuz ganimetler elde ederek Melik Ahaslan'ın payitahtına geldi. Büyüklüğünü takdir ettiği bu Melik bulunduğu yere geldiği zaman Sultan adamlarına onun şanına layık şekilde ağırlamalarını emretti. Huzura kabul edilince Sultan'a hitaben delalette kaldığından dolayı müteessir olduğunu, İslam dini hakkında edindiği fikrin ve Hristiyanlıktan ilgisini kesmek hususunda verdiği kararın kendisini sultanın huzuruna sevk ettiğini söyledi. Bu sözler üzerine sultan tahtından indi, onu karşıladı, kucakladı ve başını öptü. Ahastan da sultanın ayağını öptü. Vecd içinde kendilerinden geçen 2 hükümdar ağlaştılar. Ahastan sultanın huzurunda Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir demek suretiyle Müslüman oldu. Sultan bunun şerefini hazinelerinde bulunan mücevherleri yeni Müslüman olan Melik'in üzerine saçtı. Böylece gösterdiği saygıdan sonra sultan onu kendi yedek atına bindirdi. Bu sırada bütün emirler ve hacipler 2 hükümdarın yanında galiba onun için son derece ihtişamla hazırlanan saltanat çadırına ininceye kadar yaya yürüdüler. Saltanat çadırında ayrıca her türlü yiyecek ihmal edilmemişti. Sultan kendisine İslam adab ve erkanını öğretecek bir fakih gönderdi. Temizlenmesini, gusül etmesini emretti. Sonra da bu vilayetlerin emirliğini ona tevdi etti. Bundan sonra Gürcü Abbas Meliki Bagrat'ın üzerine yürüyen sultan, onun vilayetlerinde yağma ve katliam için askerlerini serbest bıraktı. Nihayet Tiflis'e girdi. Tiflis surunun yüksekliği ve eni 40 zira idi. Sultan burasını fethederek bir camiyi inşa ettirdi. Bu arada Nizamül Mülk'ün de faaliyet göstererek içinde İsa ve Meryem'in altından havarilerin gümüşten heykellerinin bulunduğu Gürcü Abbas hududundaki gayet kuvvetli muhafızlarla muhafaza edilen bir kaleyi fethettiği görülüyor. Bagrat sultana elçi göndererek affedilmesini diledi. Sultan da kabul etti. Fakat sonradan anlaştığına pişman olan Bagrat tekrar düşmanlığa başladı. Bu sırada kış geldiği için sultan havalar yumuşayıncaya ve karlar erinceye kadar savaşa ara verdi. Buna rağmen şiddetli kar yüzünden Selçuklu ordusundan birçok asker ve hayvanın öldüğü, hatta çadırların ve sair eşyanın mahvolduğu malumdur. Bu yüzden sultan Gence'ye dönmeye çalıştı. Fakat galiba ancak Tiflis'e gelebildi. Topladığı ordunun kışın şiddetinden helak olduğunu gören Bagrat, sultandan tekrar aman diledi. Fakat sultan bu sefer hilesine aldanmadı ve cezasını verdi. Sultan Nemrut B. Kenan'ın sakin olduğu ve göğe çıktığı şehri tahrip ederek civarında bir şehir ve cami inşa etti. Türk Hakan'ın öldüğünü ve işlerin karıştığını öğrenen Alparslan, 5 ay süren Gürcistan seferine son verdi. Gence'ye sonra Berdağ'a döndü ve arası gemisiz ve yüzücüsüz rehbersiz geçerek yurduna hareket etti. 1068. İkinci ayrımın sonu sayfa 39.